doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Dünden bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Sefa Kaya, ben Sedat Ağoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Özbek Türkçesi ve eserlerini konuşacağız. Önemli bir konu, tanıtmaya çalışacağız sizlere. Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Veli Savaş Yelok hocamız bizlerle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
Hocam genel başlık bu Özbek Türkçesi vesaireleri diyoruz ama bunun bir tarihsel derinliği olsa gerek. Özbek Türkçesine tarihimizin Hunlara kadar mı örneğin götürebiliyoruz? Hunlardan öncesine Sakalara kadar mı götürebiliyoruz? Bu konudaki araştırmalar, sizin araştırmalarınız bizlere neler söylüyor Savaş Hocam?
Valla öncelikle Hunlara, Sakalara kadar Özbek ismi çerçevesinde gidemiyoruz. Özbek ismi çerçevesinde doğrudan doğruya işte 1800'lü yıllarda bariz bir isimlendirme ortaya çıkıyor. Onun öncesinde baktığınız zaman bir bütün olarak Türkistan coğrafyasında Türkçe var.
İşte Ali Doğu Türkçesi dediğimiz hocam.
Doğrudan Türkçe var.
Doğrudan Türkçe.
Türkçe var.
Evet hocam.
Ne zaman ki 12. 13. yüzyılda işte Oğuz Türkleri Anadolu tarafına doğru göç etmeye başlayınca burada bir Batı Türkçesi meydana geliyor. Batı Türkçesini hareketli oradaki Türkçe'ye de biz Doğu Türkçesi diyoruz. Dolayısıyla Alişir Nevai'nin eserlerine baktığınız zaman özellikle o dönem itibarıyla kendisinin Türkler arasında olan yazı diline Türki dil, Türk dili ya da Türkçe şeklinde bir lafızla isimlendirmen olduğunu ifade ediyor. Hatta kendisi eserlerinde bizatihi bununla alakalı da zaman zaman vurgu yapar. Türkçenin kıymetli bir gül olduğunu fakat o gülün etrafının dikenlerle çevrildiğini, dolayısıyla o gülün farkında olan insanın az olduğunu ifade ediyor. İşte bu manada Alişir Nevai ciddi manada hizmet ederek kendisi Türk nazmında çü min tertip alem eyledim ol memleketi yek kalem diyor. Yani Türkçe nazmını kullanarak, Türk dilini kullanarak parça parça olmuş olan milleti, boyları bir araya getirdim ve yek kalem eyledim, bir kalemde birleştirdim gibi bir ifadeyle yaptığı işi de ortaya koyuyor.
Hocam Alişir Nevai'ye geçmeden önce birkaç kısa sorum olacak size.
Buyurun efendim.
Ayrım Doğu ve Batı Türkçesi olarak yapıyoruz. Bu bir gerçeklik var. Sonuçta bir tek dilden bahsediyoruz.
Tabii.
Türkçeden bahsediyoruz. Ama son adlandırmayla galiba Türk lehçeleri olarak ifade ediliyor.
Evet.
Önceden değişikti hocam herhalde ağız, şi ve lehçe şeklinde. Sonradan bunda karar kılınmış. Şimdi hocam burada bu ayrımda söz diziminden mi bahsediyoruz? Ses özelliklerinden mi bahsediyoruz? Bu ayrım tarihsel süreç içerisinde ne şekilde tezahür ediyor?
Yani anlaşılabilirlik çerçevesinde bakıyoruz birincisi. Arkasından da o anlaşılabilirlik ölçüsündeki farklılıklara, gramatikal olarak, cümle olarak farklılıklara bakıyoruz. Yani bugün bir Özbekçenin, Türkmencenin ya da Kazakçanın cümle yapısına baktığınız zaman bizim kullandığımız cümle yapısından bir farkı yok. Yani Türkçe dediğinizde efendim yüklemi sonda olan, yükleme yaklaştırdığınız unsurun önemine göre, vurguladığınız unsurun gerekliliğine göre onun önüne doğru sıralayıp getiriyorsunuz. Bu Özbekçe'de de böyle, Türkmence'de de, Kazakça'da da böyle. Farklılık nereden ortaya çıkıyor derseniz, işte o anlaşılabilirlik meselesinde, gramatikal farklar vesaire çerçevesinde biz metinlerle takip edilebilen dönem açısından Türkçe'ye bakıyoruz. Metinlerle takip ettiğimiz dönem çerçevesinde yakınlık, uzaklık, yani örneğin Özbekçe ile kol olarak baktığınızda ana Türkçe dediğimiz Türkçeden daha sonraki dönemlerde 1300'lerde, 1400'lerde, 1500'lerde bir bölünme olmuşsa daha yakın olduğu için ona biz lehçe diyoruz. Ha, ağız şeyine geldiğimiz zaman orada da ağız var. Tabii ki burada da ağız var. Burada işte Ankara'nın diyelim ki Kazan ilçesine gittiğinizde Kazan'daki konuşan insanlar da özünde aslında geliyorum gidiyorum ifadesini karşılayacak şekilde belki geleyim gidiyor, gideyim diyor. Ama biz bunu anlıyoruz. Gelmekte bir farklılık yok.
Kök aynı.
Kök aynı. Ha, Doğu Türkçesine geldiğiniz zaman da biz gelmek diyoruz, onlar kelmek ya da kilmek diyorlar.
Ha, ses denklikleri.
Ses denklikleri, küçük ses farklılıkları. Gramatikal olarak baktığınız zaman da işte biz gelen adam diyoruz, onlar bizim en diye kullandığımız eki gangen diye kullanıyorlar. Kelgen, kitken, bargan şeklinde küçük denklikler, farklılıklar.
Kelgemen diyor, değil mi hocam?
Evet. Bu çerçevede farklılıklar var. Ondan dolayı lehçe diyoruz. İşte bu çerçevede baktığınız zaman işte Hazar Denizi'ni esas aldığınız zaman Hazar Denizi'nin doğusunda kalan Türkçe'ye biz Doğu Türkçesi, batısında kalan Türkçe'ye de Batı Türkçesi diyoruz. Kuzey tarafına doğru kayıyorsa oraya da Kuzey Türkçesi diyoruz. Merkez noktası olarak coğrafi bir adlandırma buradan hareket ediyoruz. Ama gramatikal özelliklere baktığınızda ya da diğer ayrıcı özelliklere baktığınız zaman da o biraz daha teferruat. Örneğin işte bizde şu anda R olarak kullanılan sesin orada işte T olarak, Z olarak, S olarak kullanılması gibi farklılıklar çerçevesinde o gramer detayına giriyor.
Hatta hocam buradan devam etsek Popen'in şemasına kadar da gideriz. Gitmeyelim programımızın olanakları bunda.
Dinleyiciler bize zulmetmeyin. Alişir Nevai'den devam edin diyecektir evet. Muhtemelen.
Hocam onu diyeceğim. Hazar Denizi'ni burada bir sınır olarak koydunuz ki şu ifade de vardır. Azerbaycan Türkleri, Bayat Türkleri hem doğuyu hem de batıyı anlayabildiklerini buradan sizin söylediklerinizden de anlıyoruz.
Tabii
tam
ki.
Orası demek ki orta ve sınır.
Tabii ki, tabii
hocam
ki.
Alişir Nevai'ye geçeceğiz ama merak ettiğim bir konu daha var.
Buyurun.
Boyların, işte Kuman Kıpçakların, Oğuzların, onların Türkçeleriyle Doğu Batı Türkçesi ayrışması arasında bir ilişki kurulabilir mi Türkoloji açısından? Yani bu bir belirleyici neden olmuş mudur?
Yani ayrışması belirleyici neden midir tam şey diyemiyorum o noktada. Çünkü ihtiyaç çerçevesinde yer değiştirme var. Bu yer değiştirme sonrasında sizin dahil olduğunuz ayrı bir kültür coğrafyası var. Ayrı bir dünya var. Oradaki etkilenme var. Ha, bu etkilenme çerçevesinde bir değişiklik olacaktır ama bu gramer manasında işte şurada Kumanlarla etkilendik, şurada Kıpçaklarla etkilendik birbirine tesir ediyor. Ama ayrılmasında tamamıyla değeri var mıdır, bütün bir hükmü ortaya koymamıza yardımcı olur mu o konuda net bir şey diyemem.
Hocam ben kestim sözünüzü, 19. yüzyıldayız ve Özbek Türkçesindeyiz. Buyurunuz Savaş Hocam.
Şimdi Türkistan coğrafyasında işte Alişir Nevai sonrasında bir bütünleşme, Nevai ile Türk dilinin tekrar bir nazım dili, edebiyat dili haline getirilmesi, canlandırılması, Babürşah, Şeybani Han devam eden bir halka sonuç itibarıyla Türk coğrafyasında bir parçalanmışlık ortaya çıkıyor. Hanlıklar dönemi ortaya çıkıyor. 1800'lerden itibaren işte Hive etrafında oluşan, Hokant etrafında oluşan, Buhara etrafında oluşan ve bunların kendi içerisinde edebiyat olarak hakimiyet kurdukları bir alan var. Birisi mesela tarih yazıcılığını nazım olarak yapmada, birisi yöresel hikayelerin yeniden yorumlanmasında, birisi işte yöresel aşıkların ortaya koyduğu eserlerin yazıya geçirilmesi gibi hususlarda kendisini biraz daha belirgin hale getiriyor. Ama öz itibariyle bir parçalanmışlık söz konusu. İşte bu yıllarda Türkistan coğrafyasında hakimiyetini daha da güçlendiren Rus Çarlığı'nın yetkilileri, idarecileri, askerleri geldikçe tabii ki özden uzaklaşma, efendim eğitim sistemindeki sıkıntılar, insanların dine bakışı, dine dahil ettiği hususlar gibi problemler gittikçe bunların ayrışmasına sebep oluyor. Nihayetine baktığınız zaman işte 1900'lü yıllara geldiğimizde yeni bir edebiyatın, yeni bir lehçenin dile döndürülme sürecinin ortaya çıktığını görüyoruz. O dönem itibariyle baktığımızda özellikle hanlıkların birbiriyle mücadelesi ve birbirlerini ortadan kaldırması tabii ki insanların da bir arayışı söz konusu. Sadece bu halk açısından değil, halk çünkü bir taraftan geçimini temin etmeye çalışıyor, bir taraftan hayatını sürdürecek ciddi sıkıntıları var. Dönemin önde gelen insanları, aydınları ki bu aydınlar hakikaten fedakarca çalışan insanlar, bu memleketin problemlerine nasıl bir çözüm yolu bulunabilir diye bir endişe içerisinde hareket etmişler. Tabii ki bu endişeyi taşıyanlar sadece Özbekistan merkezli, Özbek merkezli değil. Çünkü bakıyorsunuz Tataristan'da işte İbrahim Halfin ve onun etrafındaki insanlar, sonra Kadı Abdurreşit, Kayyum Nasiri gibi aydınların bir hareket başlattıklarını görüyorsunuz ki adına bir uyanış diyorlar, cedid hareketi diyorlar ve problemi tespit etmişler, diyorlar ki eğitim sistemimizde sıkıntı var. İnsan yetiştirmede sıkıntımız var. Dolayısıyla bu sistemi düzeltmemiz lazım endişesiyle hareket ediyorlar ki bu şekilde ortaya konulan düşünceler bir süre sonra zaten İsmail Gaspıralı Bey tarafından doğrudan doğruya bir teori olarak ortaya konuluyor ki onun hayatını zaten izleseniz, okusanız, baksanız tam bir macera, ciddi sıkıntılar çekmişler. İsmail Gaspıralı'nın ortaya koyduğu bu düşünceler çerçevesinde Özbekistan'da da bakıyorsunuz bir cedid hareketi başlıyor.
Hocam, Özbekistan'a geçmeden buradan bir kez daha yad edelim. Gaspıralı'yı tabii ki en başta saymak gerekir. Akçura'yı yad edelim hocam. Resulzade'yi yad edelim. Tabii ki. Bunlar bu hareketi kurdular. Demek ki içlerinde bulundukları coğrafyadaki siyasal gelişmeler, Rusların Sovyetler Birliği'ne doğru gidişi, 1917 Ekim devrimi, o coğrafyada yaşayan Doğu Türklüğü üzerinde önemli etkilerde bulundu.
Mutlaka.
Sağ ol mutlaka. Hocam. Burada herhalde bunu da bir vurgulamak gerekiyor.
Mutlaka, mutlaka. Zaten en başta İsmail Gaspıralı Bey bu işin yolbaşçısı.
Ama sadece, hocam çok güzel ifade ettiniz, yolbaşçısı.
Yolbaşçısı sadece söylediği bir slogan çerçevesinde değil, yaptıklarına da baktığınız zaman ciddi sıkıntılar da çekiyor. Mesela çok rahat bir şekilde yaşayacakken işte askeri okuldan başka bir askeri okula gönderilmiş, üst düzeyde öğrenim görecek bir Rus ailesinin yanında kalıyor. O Rus ailesi, ki bir profesördür kendisi, onun milliyetçi söylemleri çerçevesinde milliyetini yeniden idrak ediyor. Yeniden okuyor, kendisini geliştiriyor. Hatta 16 veya 17 yaşında olması lazım. Şu an tam yaşını hatırlayamadım. Yanında bir Tatar arkadaşı var. Tatar arkadaşıyla birlikte o dönemde Girit'te bir isyan çıkmış. Osmanlı Devleti sıkıntı içerisinde bu isyan sebebiyle. İki kafadar arkadaş karar veriyorlar. Birlikte bir kayığa biniyorlar. Aşağı yukarı 38 ya da 40 gün kürek çekmek suretiyle vapura binecekler. Oradan gemiyle İstanbul'a, İstanbul'da orduya katılıp Girit'e Osmanlı ordusuna yardım için gidecekler. Bu şekilde. Tam gemiye binecekken pasaport olmadığı için yakalanıyorlar. Askeri okuldan atılıyor. Başka sıkıntılar çekiyor vesaire. Yani macera ta buradan başlıyor. Şimdi
hocam, kahramanlar.
Kahramanlar tabii ki. Kahramanlar. İşte bu noktada baktığınız zaman İsmail Bey'in özellikle cedid çerçevesinde söylediği düşünceler, eğitimle alakalı düşünceler Özbekistan'da bir karşılığını buluyor. İşte Mahmut Hoca Behbudi gibi, Münevver Kârı gibi, Tevella gibi dönemin önde gelen insanları okullar kuruyorlar. Şimdi bu okullar kuruyorlar dediğimiz zaman 2017...
Hangi dönemdeyiz hocam şu anda?
1907-8'li yıllar.
Henüz sosyalist değilim.
Gerçekleşmedi. Evet. Gerçekleşmedi. Şimdi okullar açıyorlar dediğimiz zaman, hani 2017'nin bakış açısıyla baktığımızda işte birkaç katı olan efendim mükemmel tableti falan filan böyle değil. Adam evinin bahçesinde bir odacık yapıyor. O odacığın içerisine işte kendi usulünce ders yapmak için gerekli eşyaları temin ediyor.
Rahleyi koyuyor hocam.
Evet. Rahleyi koyuyor. Bazen rahleyi de bulamıyor. Rahleyi de bulamıyor maalesef. İşte kitap yok. Kitap temin etmeye çalışıyorlar ve uyanış işi gerçekleşiyor. Uyandırma işi gerçekleşiyor. Tabii bunu yaparken maddi imkanları olan olmayan çocuklar var. Bu okullardaki ihtiyaçları karşılamaya çalışacak bir imkan oluşturulması gerekiyor. Mesela Mahmut Hoca Behbudi'nin Türkistan coğrafyasında sergilenen ilk tiyatro eseri olmasıyla da kıymetlidir. Pederküş piyesi var. Pederküş baba katili demek. Yani eserin özünde işte bir zengin çocuğunu okutmuyor, yaşadığı sıkıntılar hayatına mal oluyor. Bu tiyatro halka sahneleniyor, oynanıyor. Oradan elde edilen gelir bu okullara veriliyor.
Hocam,
kitaplar
bir kez daha
yazdırılıyor.
Hocam, bir kez daha tekrar eder misiniz? Sanki bütün Türk dünyasında, Türk coğrafyasında tiyatronun Türklere girişi, yaşayışı, oynanışı bir tek İstanbul'da zannedilir. Özbekistan'dan bahsediyoruz.
Özbekistan'dan bahsediyoruz tabii ki. Çok sayıda eser var. Çok sayıda eser var. O dönem hatta Mahmut Hadiyev diye bir Özbek sanatçısı var. 1914'lü yıllardan sonra biraz daha ortaya çıkıyor, belirgin hale geliyor. Eğitim işlerinde devlete yardımcı olduğu için onun sözünü kırmıyorlar. O da tespit ettiği öğrencilerin Moskova'da eğitim alması için fedakarca insanları gönderme mücadelesi veriyor ve nihayetinde tabii bunu hayatıyla ödüyor. Bu çerçevede işte Mahmut Hoca Behbudi gibi, Münevver Kârî gibi, Abdullah Avlani gibi çok önemli isimler var. Hamza Hakimzade Niyazi. Bunlar adeta 1917'ye kadar olan süreçte Özbek edebiyatında, Özbek coğrafyasında bir uyanış hareketinin meydana gelmesi için uğraşıyorlar. Bunu da okullarla yapıyorlar, edebiyatla, şiirle vesaire yapıyorlar. Bir de tiyatro ile yapıyorlar. Yani kumpanyalar şeklinde değişik yerleri dolaşmak suretiyle bu fikirleri anlatmaya çalışıyorlar.
Hocam, o döneme kadar gelen sözlü gelenek yaşamaya devam ediyor mu?
Sözlü gelenek yaşıyor. Özbekistan'da güçlü bir aşık edebiyatı var. Yani bizdeki manada baktığınız zaman çok güçlü damarlar olan, halkalar olan, ki günümüzde 5 kol halinde hala bu aşık edebiyatı, halk edebiyatı devam ediyor. Ki Sovyet döneminde zaten devlet de bizatihi bunu desteklemiş. O bahşıları, ozanları köy köy dolaştırmak suretiyle kendi düşüncesi çerçevesinde kullanmak suretiyle hareket etmiş. İşte bu aydınlanmak için mücadele eden, millet için mücadele eden insanlar 1917 yılında gerçekleşen devrimde devrimin yanında yer alıyorlar. Tabii neden yanında yer alıyorlar dediğiniz zaman kendilerine söylenen sözler var, vaatler var. İşte kendinizi idare edeceksiniz, dilinizi kullanacaksınız, okulunuzu açacaksınız. Ya bir nevi devlet oluyorsunuz. Dolayısıyla bu problemler ortadan kalkacak, ağalık sistemi ortadan kalkacak, toprağınız olacak, paranız olacak, karnınız doyacak deyince insanlar da bunun yanına koşuyorlar.
Çünkü devrimin oturduğu teorik temeller de zaten bunu gerektiriyor. Lafızda yani, söylemde.
Bunu söylemezseniz yapamazsınız zaten. Hocam. Kimseyi de toplayamazsınız. Evet. 1917 devrim gerçekleşiyor. Arkasından yeni bir süreç, yeni bir oluşum dönemi. İşte biz aşağı yukarı 1900'lü yıllardan başlayıp 1929 yılına kadar olan dönemi Özbek edebiyatı çerçevesinde milli uyanış edebiyatı olarak adlandırıyoruz. Yani tekrar köklerin tanınması, değerlerin tanınması, toplumdaki o eğitim seviyesinin yükseltilmesi, aydınlanması için mücadele edilen dönemdir.
Savaş Hocam, ilginç bir şey. Aynı dönemde, aynı tarihlerde bizde de milli edebiyat dönemi var.
Evet.
Çok ilginç.
Şimdi bir Özbek araştırmacısı, rahmetli Begali Kasımov profesördü kendileri. O bir Edebiyat Alakaları isimli kitabında bu husustan bahsediyor ki adam ömrünü bu işe adamış. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Buhara şehrinde bu yenileşme hareketi için mücadele eden insanlar kendilerine yaş Buharalılar diyor. Yaş genç demek. Bize geliniz jön Türkler, genç Türkler.
O genç bakış Kalemler derginin adı
gibi,
hocam.
Evet. Gibi. Yani benzerlik. Hatta yine Begali Bey'in tespiti diyor ki jön Türklerin diyor kendi içlerine birisini alma çerçevesinde yaptıkları bir merasim vardır diyor. O merasimle diyor bu yaş Buharalıların ya da yaş Türkistanlıların bir araya gelmesi törenlerinde de büyük bir benzerlik görülür diyor. Örneğin onlar da bu cedid hareketi içerisinde hareket edecek fedakar insanları kendi içlerine dahil ederken Emir Timur'un kabrine götürüyorlar. O kabride bir program, daha doğrusu bir ritüel çerçevesinde onları dahil ediyorlar.
Evet,
bu
hocam
da birbirine oldukça benzerlik ve etkilenmenin olduğunu gösteriyor.
Değerli dinleyicilerimiz, devam edeceğiz programımıza. Sevgili dinleyicilerimiz, Doğudan Batı'ya, Dünden Bugüne Türkçemiz programında Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Veli Savaş Yelok hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Özbek, Kazak, Kırgız, Azerbaycan Türkleri.
Hepsi bir boydur.
Hocam buyurun. Buyurunuz, devam ediniz. Yani, ben gerçekten Sovyetler bu şekilde parça parça ayırdım.
Evet, parça parça ayırıyor. Şöyle ki Ostroumov'un başında olduğu bir gazete, Türkistan vilayetinin gazetenin idaresine bakıyor kendisi ki özel yazışmalara baktığınız zaman şöyle bir ifade dikkat çekiyor. Biz diyor bunları daha çok bölmeye, parçalamaya uğraşırken diyor, siz bu okullara müsaade etmek suretiyle, gazete çıkarmalarına, dergi çıkarmalarına müsaade etmek suretiyle tekrar bir araya getiriyorsunuz. Böyle olmamalı diyor. Dolayısıyla var olan yapı içerisinde, üzerinde hakimiyet kurmak için onlara bir kimlik vermeniz gerekiyor. Kimlik verirken Özbek kimliği, Kazak kimliği, Kırgız kimliği ama kök değerlere baktığınız zaman, hatta şu andaki var olan gelenek göreneklere baktığınız zaman büyük bir kısım ortak. Büyük bir kısım ortak. Yani ismimiz farklı görüntese sureta özümüz aynı deyip yürümek gerekiyor. Şimdi Özbek edebiyatına devam edecek olursak
ve hocam 1900, Alişir Nevai, evet.
1929'dan itibaren başlayıp 1986-87 yılına kadar devam eden dönem Sovyetler Birliği'nin tesirinde oluşan edebiyattır ki bu edebiyatın içerisinde esas olan sosyalist realizmdir. Yani mevcut sistemin güzelliklerini, kuruluşunu, insanlara vaat ettiklerini, yaşadıkları hayatı, kazandıkları hakları vesaire tekrar anlatıp duracaksınız. İşte pamuk tarlasında çalışan çocuk 30 kilo pamuk toplamışsa 40 kilo topladığı zaman ne kadar iyi bir vatandaş olduğunu idrak edecek, bu metinler yazılacak. Yahut da gelenek göreneklerinizle alakalı yanlışlar anlatılıyorsa bunları eleştiren metinler yazacaksınız. İkinci Dünya Savaşı döneminde ki adına zaten Büyük Vatan Savaşı deniliyor. O Büyük Vatan Savaşı'nda ne kadar fedakarlık yaptığınızı, cepheye nasıl gittiğinizi, ana olarak çocuğunuzun işte cephede savaşmasından ne kadar gurur duyduğunuzu vesaire vesaire anlatacaksınız. Yani
Türkleri de 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği tarafında cephelerde büyük kahramanlıklar yaptılar hocam.
Tabii ki. Yani şöyle diyeyim.
Hocam Türk bulunduğu hiçbir coğrafyada, hiçbir içerisinde tabi olduğu devlete ihanet içerisinde bulunmadı.
Bulunmadı.
Buyurun Savaş Hocam.
Sadece şunu söyleyeyim. Yani Sovyetler Birliği coğrafyasında bütün insanlar eşittir ama Ruslar daha çok eşittir. Teorisinde baktığınız zaman işte Türkistan'da yaşayan insanlar cephe gerisinde, cephe önlerinde her aşamasında mücadele içerisinde yer almışlar. Ki bunu da hatırlıyorlar kendileri, biliyorlar. O açıdan da şehit olarak görüp değerini muhafaza ediyorlar. Tabii ki bu onların değerlendirmesi, saygıda duymak gerekiyor.
Hocam siyasi konuya geldik. Ben Alişir Nevai'yi merak ediyorum. Lütfen buradan. Ben sürekli
yok,
daha...
Yok, konu gitmiyorum. Edebiyattan bahsediyorum.
Evet, evet hocam.
Edebiyattan bahsediyorum.
Savaş Hocam buyurun.
1990'lı yıllara geldiğimizde artık yeni bir dönem. Bağımsızlığın kazanılmasıyla birlikte tekrar kendi değerlerini tanıma, kendini idrak etme, kendisini geliştirme, muasır toplumların seviyesine ulaşma mücadelesini Özbek edebiyatında yeniden görüyoruz. Şimdi bu çerçevede Özbek edebiyatı içerisinde Alişir Nevai ile alakalı şu vurguyu tekrar edelim. Alişir Nevai 1929'a kadar olan süreçte de çok önemliydi. Bir süre yasaklandı ama sonra serbest bırakıldı. Sovyetler Birliği döneminde de çok önemliydi. Günümüzde de önemli. Çünkü
Savaş Hocam,
oradaki
neden?
Edebiyatta şöyle bir esas var. Usta çırak ilişkisi. Alişir Nevai her şeyin yukarısında bir usta. Dolayısıyla siz sanatkar olacaksanız, edebiyat yapacaksanız, bırakın edebiyatı, bir aydın olduğunuzu ifade edecekseniz Nevai'yi bileceksiniz. Babür'ü bileceksiniz. Şeybani Han'ı bileceksiniz. Bugün orada üniversiteden mezun olan bir öğrenci en azından 15-20 tane Nevai'den gazel biliyor. İşte bu çerçevede baktığınız zaman Özbek edebiyatının büyük sanatçıları olarak ifade ettiğiniz Hamide Alimcan, Nevai'nin etkisi vardır. Devam ediyoruz. Osman Nasır, Nevai'nin etkisi vardır. Efendim Abdullah Kahhar, Nevai'nin etkisi vardır. Erkin Vahidov ki yenilerde yani geçen yıl vefat etti. Yaşayan en büyük şairlerden birisi benim üstadım Nevai'dir diyor. Ben Özbekistan'da bulunduğum dönemde şuna da bizatihi şahit oldum. İşte böyle devreler oluşuyor. Devreler dediğim bir yazarın evinde, bir şairin evinde ya da adayının evinde toplanıyorsunuz. İşte 40-50 tane misafir var. Bunlardan kimisi hikaye yazıyor, kimisi şiir yazıyor, kimisi iyi bir okuyucu, eleştiriler yazabiliyor. Toplantılara başlamadan önce ki bunlar yemekli toplantılar genellikle, Hazreti Alişir Nevai'den bir gazel okunuyor ona hürmeten. arkasından orada bilgisiyle, makamıyla yahut da yaşıyla önde gelen kişi o gazelin şerhini yapıyor. Birlikte Nevai'nin ruhuna Fatiha okunuyor. Arkasından edebiyat üzerine konuşuluyor. Dolayısıyla bugün bile baktığınız zaman edebiyat dünyasına girmiş bir şair adayı Nevai'ye nazire yazıyor. Ki ben burada şöyle bir değer de yüklüyorum Nevai'ye. Baktığınız zaman yani o kök değerleri, dili, tarihi ve milli bilinci canlı tutma Sovyet döneminde de Nevai okuyarak sağlanmış. Nevai'yi okuyorlar.
Hocam Doğu Türkçesi, Doğu Türklüğü anlamında böyle. Peki Batı Türklüğüne, Türkiye Türkçesine geldiğiniz zaman bizler Alişir Nevai'yi yeterince tanıyor muyuz, biliyor muyuz, çocuklarımızı öğretiyor muyuz?
Yani genel manada o kadar öğrettiğimizi söyleyemeyiz. Kaldı ki Türkoloji sahasıyla meşgul olan, tarihle, edebiyatla, dille meşgul olanlar alanları çerçevesinde dahil oluyorlar, okuyorlar. Ha, okuduğunda o dünyayı gören de zaten pek elinden bırakmıyor. Dolayısıyla daha çok tanıtabilir miyiz? Tabii ki tanıtabiliriz.
Hocam bir tekrar yapalım. Bir kez daha sormak istiyorum. Alişir Nevai ne yazmıştır? Hangi dönemde yazmıştır? Neden bu kadar önemlidir?
Alişir Nevai 1400'lü yılların şairidir. Kendisi hem devlet adamı, idarecidir, hem alimdir, hem şairdir. Edebiyatı çok güzel, edebiyata nüfuz ediyor. İlave olarak Alişir Nevai o dönem itibarıyla biraz daha Farsçanın tesirine girmiş olan sanatkarların üzerine yürüyerek diyor ki dil budur, Türkçe budur, bununla yazmak gerekir, bunu kullanmak gerekir diyor. Hatta kendisi iki dili mukayese etmek adına Muhakemetül Lügateyn adlı eserini yazıyor. Farsça ile Türkçenin mukayesesini yapıyor. İki dilin birbiriyle zayıf taraflarını, güçlü taraflarını karşılaştırmak gibi bir amaç çerçevesinde hareket ediyor. Ve şunu söylüyor ki, yani dilinizden utanmayın. Kendi dilinizi muhafaza edin ki bu dil zaten güzel bir gül bahçesinin bir ürünüdür. Muhafaza ettiğiniz zaman çok güzel eserler de koyacaksınız diyor. Kaldı ki bu noktada belki dinleyicilerimiz merak eder. Ötüken Yayınları arasında Aybek isimli yazarımızın Nevai isimli romanı yayımlanmıştı. Orada Nevai'nin şairliğiyle alakalı, dil mücadelesiyle alakalı ve devlet idareciliğiyle alakalı çok güzel malumatlar var. Eser Özbekçeden Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. O noktada bir tavsiye olarak da onu söyleyebiliriz.
Az önce söylediklerinizi hocam soru aklıma geldi. Çıngız Ata, Cengiz Aytmatov ve bütün Türk dünyasında dünyada şöhret kazanmış çok büyük bir romancımız hepimizin. Özbek edebiyatının son dönemlerinde Sovyetler Birliği dönemi içerisinde böyle romancılarımız, şairlerimiz, dinleyicilerimize tanıtalım hocam. Az önce söylediğiniz birkaç örnek verdiniz. Tabii. Bunları ayrıntılandırmanızı rica edeceğim Savaş hocam. Dilin özelliklerini de vurgularsanız hocam.
Tabii ki. Şimdi romancı olarak, hikaye ve roman yazar olarak Abdullah Kahhar var. 1980'li yıllarda vefat etmiştir. Onun özellikle şu ifadesi benim çok dikkatimi çekmiştir. Hemen hemen de her sohbette vurgularım. Diyor ki edebiyat atomdan güçlüdür diyor. Yeter ki siz onu diyor odun kırmayı bilmeyen insanların eline vermeyin diyor. Dolayısıyla bir milletin oluşum sürecini de edebiyatla yaparsınız, canlanmasını da edebiyatla yaparsınız diyor ki kendisinin Türkiye Türkçesine aktarılmış hikayeleri var. Yayımlanmış hikayeler var çeşitli dergilerde. Hakikaten de bunu eserlerinde yaşatmış, göstermiş. Başka bir romancı Siracettin Seydi'nin yakın zamanlarda yayımlandı, Türkiye Türkçesine aktarıldı. Ahmet Yesevi hakkında bir romanı, Ahmet Yesevi'nin hayatını son 2-3 yıllık dönemini anlatan bir roman. Muazzam bir eser, muazzam bir aktarma. Onu da İstanbul'da Aydın Üniversitesi'nde görev yapan Şuayb Karakaş hocam, Profesör Doktor Şuayb Karakaş muazzam, çok nefis bir dille aktardı. Yani okudukça insanın bir daha okuyası geliyor.
Hocam burada tam ben bunu soracaktım. Gün Olur Asra Bedeli Aytmatov'un İngilizce üzerinden Türkçe'ye çevirmiş durumdayız. Özbek dilinden çevirilerde Şuayb Hoca'ya söylediğiniz birebir
Özbekçeden aktarma.
Tabii ki. Savaş Hocam.
Özbekçeden aktarmadır ki Şuayb Hocam yine bu çerçevede önemli bir romancı Şükrullah Yusupov'un Kefensiz Gömülenler adlı eserinde yine Özbekçeden aktardı. Türkiye Türkçesini aktardı. O da yine okunacak çok kıymetli bir eser. Bilhassa bu 1920'ler, 29'lardan 1980'lere kadar olan süreçte yaşananları görme adına, aydınların neler çektiğini görme adına önemli bir eserdir. bakılabilir diye düşünüyorum.
Hocam bugün itibariyle anlıyorum ki Özbekistan'la temaslarınız var. Üniversiteye gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Özbek edebiyatını, Özbek dinini, Özbek aydınının şu andaki bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de gözlemlerinizi de merak ediyorum Savaş Hocam. Buradan dinleyicilerimizle paylaşalım.
Yani ben Özbekistan'da aşağı yukarı 1,5 yıl bulundum. Orada dersler verdim, değişik ortamlara gittik, gezdik, dolaştık. Yani diyebilirim ki Özbekistan'da ayağımın değmediği yer kalmadı. Köylerine kadar gittik, gezdik, gördük. Yani şunu gördüm, yani bizde nasıl örneğin Ankara'nın ya da Yozgat'ın, Kayseri'nin işte bir ilçesinde, köyünde yolda kalırsınız, gider kapıyı çalarsınız ya, kapıda kaldım, yolda kaldım derseniz, onlar sizi misafir ederse, aynı şekilde ben hiç tanımadığım evlerin kapısını çalıp çok yerde misafir oldum. Sofralarını açtılar, evlerini açtılar. Dolayısıyla böyle bir samimiyet var. Türkiye'den geldiğinizi söylediğiniz zaman kardeş diye, can diye zaten bağırlarına basıyorlar. Bu normal insanın bakışı. Aydınlar olarak baktığınızda muazzam bir kültür, muazzam bir birikim var. Çünkü o Doğu Türkçesi olarak sizin ifade ettiğiniz ta Göktürk'ten, Karahanlı'dan gelen birikimin üzerine oturan bir devlet geleneği olan, kültür geleneği olan bir coğrafya. Yani Buhara'sı ayrı, Semerkant'ı ayrı, Taşkent'i ayrı, her bir tarafı bir kültür üzerinde oturuyor. Dolayısıyla insanında onun yansımasını görüyorsunuz. Konuşmasında, davranışında, insana yaklaşmasında her haliyle bir kültür merkezi olarak görüyorsunuz. Okuyorlar, yazıyorlar, dünyadaki gelişmelerden an be an haberdarlar.
Özellikle sordum hocam bunu. Çünkü sanki buradan bakıldığı zaman orada bir şey olmadığını zannediyoruz.
Hiç öyle bir şey söz konusu değil.
Ya bazı hocam yerine... Cemil Meriç'e de burada bir vurgu yapalım. Ex-Orient Lux diyor ya, ışık doğudan gelir diyor.
Tabii.
Buyurun, evet. Sözünüzü kestim Savaş Hocam.
Yani bilim olarak baktığınızda, yine yani edebiyat dünyası olarak söyledik. Bilim olarak baktığınızda da yani Özbekler yurt dışındaki konferanslara, kongrelere her tarafa gidiyorlar, geliyorlar. Bize de geliyorlar. Bizden de oraya gidiliyor. Daha da sıklaşmaya başladı. İnşallah daha da sıklaşacak. Yani o iletişim var. Geride kalan bir yapı yok. Anı, zamanı, teknolojiyi, her şeyi dört dörtlük takip ediyorlar. Ve en önemlisi can deyip sarılabileceğimiz insanlar.
Hocam son 1-2 dakikamız kaldı. Toparlayalım, bir özet yapalım. Bir de bir kez daha o Himalayalarda 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'ye olan göçleri esnasında yitirdiklerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Çok acıklı bir yolculuktur hocam. Onu da duyuralım dinleyicilerimize. 19. yüzyıldan başlatıyorsunuz hocam Alişir Nevai sonrasında Özbek, evet, edebiyatını. Evet.
Modern Özbek edebiyatını.
Evet hocam.
1929'a kadar bir süreç, 80'lere kadar bir süreç, bağımsızlık sonrası bir süreç olarak çok önemli şairleri var. Abdullah Arifov gibi, Erkin Vahidov gibi, ki Erkin Vahidov benim uzmanlık tezi olarak çalıştığım konudur. İsmi pek bilinmese de Türkiye'de çok iyi bilinen bir şiiri var. Çaydanlık ve Demlik diye aktarılan. İşte orada özellikle bir bardağın karşısında demliğin eğilmesi, insanın onun mütevazılığından dolayı bardağı alnından öpmesi metaforu çerçevesinde geliştirilen, imsakiyelerde de bir ara yazılmıştı. Demlik ve çaydanlık diye, piyale ve çaydanlık diye dinleyicilerimiz bulabilirler. Muazzam bir kültürün, coğrafyanın ortaya koyduğu edebiyat bu.
Hocam Ekim devriminden bugüne kadar diğer dillerin, örneğin Rusça'nın etkisi altında kalmış mı Özbekçe? Son sorum da bu olsun Savaş Hocam.
Etkisi altında kalmış, kalması sağlanmış. Şöyle ki özellikle 1907'li, 8'li, 10'lu yıllarda çıkarılan gazetelerde idarecinin baktığınız zaman kullanılan işte Türkçe kelimeleri değiştirip yerine Rusça kelimeleri kullanmak zorunda bırakmak gibi bir politikasının olduğunu da söyleyelim. O dönemden başlayıp süreç içerisinde devam ediyor.
Ve yine o süreç içerisinde Özbekistan'ın bağımsızlığı için canlarını ortaya koymuş pek çok aydınımız.
Evet, var.
Siyasimiz var. Onları da rahmetle analım hocam.
Mekanları cennet olsun.
Mekanları cennet olsun. Savaş Hocam programımızın sonundayız. Çok güzel bir sohbet oldu.
Teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık.
İnşallah faydalı olmuşuzdur.
Eksik olmayınız hocam.
Sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkürler.
Yardımcı doçent doktor Veli Savaş Yalak hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Ve bu haftada doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz programını bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.